bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Mahalle Kahvesi, Sait Faik Abasıyanık, Bütün Yapıtları, Öykü, 1. Kaset 1. Yüz, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Ekim 2000, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Gülay Yalçın. Sevgilim, cigara içmekten vazgeçilebilir mi? Hikaye yazmaktan da, kör olası, vazgeçemiyoruz. İşte bir müddettir ben de elimde cigara, adam arıyor gibiyim. Ne kadar üstü başı düzgünler, suratı ciddiler, hala azametliler içinde kalmışım ki bir türlü hikayeme yanaşamıyorum. Sait Faik Abasıyanık'ın 4 Sait adlı hikayesinden. Onun dünya nimetlerine dört elle sarılan, yaşamak hırsını, şu dünyanın toprağını, suyunu, yemişini ve güneşini yudum yudum tadarken duyduğu yaşama sevincini düşünüyorum da Sait Faik'in edebiyat bana kasveti geliyor. Sabit Esat Siyavuşgil. Sait Faik Abasıyanık'ın ilk kez 1950'de yayımlanan hikaye kitabı Mahalle Kahvesi yeniden gözden geçirilerek yayına hazırlandı. Mektuplar, manuskriler ve gün ışığına çıkmamış yepyeni metinler sırada. Değerli yazarımız Sait Faik Abasıyanık'ın kanuni temsilcisi bulunan Darüşşafaka Cemiyeti 30 Mart 1863 tarihli padişah fermanı ile babası ölmüş ve maddi durumu yetersiz kız ve erkek öğrencilere karşılıksız eğitim sağlamak amacıyla kurulmuştur. Faaliyete geçtiği yıldan bu yana kendisini yenileyen 1955 yılında kolej eğitimine, 1972 yılında da karma eğitime geçen kurum, 1994 yılında da Maslak'taki modern kampüsüne taşınmıştır. Türkiye'de bir hayır kurumu tarafından açılan ilk özel okul olan Darüşşafaka, babası vefat etmiş, yoksul fakat yetenekli kız ve erkek çocuklarımıza giyim, barınma, yemek, kitap, sağlık hizmetleri dahil öğretim olanaklarının karşılıksız olarak yatılı ve karma eğitim vererek sağlanması bakımından da ilk halk okulu olma özelliğine sahiptir. Halen İngilizce eğitim yapan ve 900 öğrencinin öğrenim gördüğü kurumun tüm giderleri, devlet yardımı olmaksızın sadece hayırsever halkımızın bağışları ve bu bağışların değerlendirilmesi suretiyle Darüşşafaka Cemiyeti'nin kendi imkanlarıyla karşılanmaktadır. Sait Faik Abasıyanık sağlığında birkaç kez o zaman İstanbul Fatih'te bulunan Darüşşafaka Lisesi'ne gitmiş, orada okuyan çocukları çok takdir ederek onlarla ilgilenmiş, ölümünden sonra tüm mal varlığının Darüşşafaka'ya verilmesini istemişti. Annesi Makbule Abasıyanık da bu arzuya uyarak telif haklarını cemiyette bırakmış, ancak Burgazada'ki köşkün müze olarak korunmasına ve oğlu adına her yıl bir hikaye armağanı verilmesine şart koşmuştur. Darüşşafaka Cemiyeti kendisine 1964 yılında intikal eden bu vasiyette titizlikle sahip çıkarak köşkümüzü haline korumakta ve o yıldan bu yana Sait Faik Hikaye Armağanı adı altında Türkiye'nin en ciddi edebiyat yarışmalarından birini düzenleyerek değerli yazarın her yıl hatırlanmasını sağlamaktadır. Mahalle Kahvesi. Mahalle Kahvesi. Mahalle Kahvesi yeniden basıma hazırlanırken kitabın Sait Faik Abasıyanık hayattayken Varlık Yayınları tarafından 1950 yılında yapılan ilk baskısı esas alındı. Dönemin dil anlayışına uygun olan yazım biçimleri günümüze uyarlandı ve okumayı kolaylaştıracağı düşünerek gerekli olduğu durumlarda noktalama işaretleri eklendi ya da çıkarıldı. Öykülerin ilk yayım yerleri ve tarihleri belirtilmiş, öyküler ile ilgili açıklamalar da öykü sonlarında yapılmıştır. Herhangi bir dergide yayımlanmadan yazar tarafından doğrudan kitaba alınan öyküler öykü sonlarında yayıncı notuyla belirtilmiştir. Mahalle Kahvesi. Yazın bu küçük mahalle kahvesinin bahçesine sık sık gittiğim için Karayel'in tipinin çılgınca savurduğu akşam içeriye girdiğim zaman yadırganmadım. Kahve sapa bir yerdeydi. Yapraklarını dökmüş iki söğüt ağacı ile üzerinde hala 3-4 kuru yaprak sallanan bir asmayı, kar öyle işlemişti ki bahar akşamları, yaz geceleri pek sevimli olan bahçenin mora kaçan beyaz bir ışıkla dibinden aydınlık halindeki güzelliğine girerken şöyle bir göz attığım halde camın kenarına yerleşip de buğuları silince uzun zaman daldım. Hem sevdalandım. Bu mor ışık o kadar çabuk koyulaştı ki kahve daha ışıkları bile yakmamıştı. İnce belli çay bardaklarının en güzelini önüme bırakıp giden kahveci, ''Kışın da güzel değil mi bahçe?'' dedi. Bahçedeki mavi boyalı kasım patılarının üzerinde birikmiş karları gösterdi. Kahve ışıklarını yakınca dışarıdaki karın ışığı söndü. İçeriye göz attım. 8 kişi ya var ya yoktu. küçük kapağın içinden alevler atarak yanan saç sobanın sağ tarafının neredeyse kıpkırmızı kızaracağını biliyor, bekliyordum. Yanımda tavla oynayanlar vardı. Bir zaman onlara daldım. Ara sıra camı silerek alnımı camlara yapıştırıp dışarıyı seyrettim. Evimden çıkınca ortalığın sessizliğini, bu sessizliğe lapa lapa kar yağdığını görmüş, yürümek hevesine kapılmış, ana caddeleri, arkadaş tesadüflerini, malum kalabalık yolları bırakmış, karın daha tez, daha temiz biriktiği, insanların az geçtiği bir semte gitmek üzere tenha tramvaya atlamış buraya gelmiştim. Ama ben gelirken yarım saat içinde hava değişmiş, karayel kudurmuş, lapa lapa yağan kar küçücük küçücük soğuk darı taneleri halinde kaynaşmaya başlamıştı. Kahveciye, bugünkü gazete var mı? Diye sordum. Elime bir gazete tutuşturdu. Bir taraftan kafamdaki havadislere dalmaya çalışıyor, öte yandan kahveyi dinliyordum. Maişet derdi, münakaşalarından öte insanlar bir şey konuşmuyorlardı. Bir ara kahvenin kapısı rüzgarla bir adamla beraber açılıyor, avuçlarını üfleyerek o adam içeriye dalıyor, sobanın önünde karnını, göbeğini, göğsünü, dizini iyice ısıttıktan sonra bir tarafa ilişiyor, ya kendi kendine hülyaya dalıyor yahut da bir tavla partisinin iki kişilik eğlencesine, oyuncuların itirazına rağmen bir üçüncü olarak katılıyordu. Sedirde oturan ihtiyarların yanında da orta yaşlı ciddi adamlar gelip oturdu. Benden uzaktaydılar. Ne konuştuklarını duyamıyordum. Ama yüzlerinde hüzünlü bir şeyler vardı. Uzun uzun susuyorlardı. Artık epey bir zamandır kahveye insan gelmediğini fark ettim. Küçücük yuvarlak saat kahveciden yana dönük olduğu için saatin kaç olduğunu kestiremiyordum. Epey bir zaman geçti. Birçok insanlar gitti. Kahveci nihayet saatini benden yana çevirdi. 10:30'tu. Öyle bir uyuşukluk içinde idim ki kalkıp gidemiyordum. Gitmek ister gibi kımıldandığımı sezen kahveci, "Eviniz yakınsa acele etmeyin," dedi. "Biz bire kadar açığız. Burada ne yer mi bulacaksın?" "Ya," dedim. "Bana bir çay daha yap öyleyse. Bir dilim de limon." Tam bu sırada içeriye birisi geldi. Kaşına kirpiğine kar dolmuş, üstüne beyaz bir ceket giymişti sanki. Gelen adam sobaya doğru yürüdü. Üstünü başını süpürdü. Bir sandalyeye çöktü. Genç, çok genç bir adamdı. Yüzündeki karlar eriyince beyaz, yuvarlak bir yüz meydana çıkmıştı. Kahvede o gelmeden evvel konuşmalar oluyorken, o girince herkes susmuştu. Kenarda tavla oynayanlar da tavlalarını şakırtıyla kapatıp çıkıp gittikten sonra bu sükut büsbütün arttı, uzadı. Genç adama baktım. Bir sandalyenin üzerinde oturmuş, önüne bakıyordu. İhtiyarlar sakin, ciddi, adeta haindiler. Kahveci başını iki el arasına almış, kahve ocağında oturuyordu. 10 dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir. Dehşetli sükut uzuyordu. Genç adam ayak ayak üstüne atıyor, sonra ayağını değiştiriyor, bir türlü oturduğu yerde rahat edemiyordu. Belinden yukarısı imtihan olan bir talebe yandırıyor. Korkak korkak bakıyor, ayakları ise imtihan heyeti masa altından ayak ayak üstüne attığını göreceklermiş korkusu içinde gibi bir inip bir kalkıyordu. Ayağının birisini altında kırmızı kırmızı yamalar sallanan bir lastik artığı geçirmiş, bunu da iple bağlamıştı. Ötekisine torik ağız gibi açılmış, altından hala ıskaraları sallanan bir futbol ayakkabısı eskisi vardı. Kahvedeki sessizlik uzadıkça uzuyordu. Şaşırmıştım. Neredeyse birinin ya şeytan geçti yahut da kız doğdu diyeceğini bekliyordum. Hepimiz gülüşecektik. Hala kimse bir şey söylemiyordu. Tekrar gözüm yeni gelen adam ilişti. Yüzünü değil, geniş alnını görüyordum. Kırışıksız, manasızdı. Üstünde bir ceket yoktu. Yalnız siyah, çizgili, beyaz bir mintan vardı. Kirli, beyaz renkli, bol bir kazağa bürünmüştü. Kazağın ön zavesini bir çengel iğneyle tutturmuştu. Meraklanmış, şaşırmıştım. Bir hareket bile yapamıyordum. Bu sırada kahvenin kapısı açıldı. İçeriye bir adam girdi. İhtiyarlara doğru yürüdü. ''Sizi çağırıyor.'' dedi. ''Aklı yerinde ama sabah çıkamayacağına kalıbımı basarım.'' ''Ara sıra fena dalıyor. Senin iste Dalia. Sen de Mahmut Çavuş. İstersen sen de gel Hasan. Seni çok severdi.'' Oturan 3 kişi ayağa kalktılar. Soba kenarında oturana en küçük bir göz atmadan ama ona dik dik bakarmış gibi bir hale gelip geçip gittiler. Sanki gözlerini mahsus ondan çeviriyorlardı. Genç adam büyük gözlerini açmış, gidenlere yalvarır gibi bakıyordu. Kahveci yeni gelene hala bir çay olsun getirmiyordu. Az sonra yerinden kalktı. Önümdeki fincanı kaldırırken şu zavallıya da benden bir çay yap dedim. Bana yalnız göz kapaklarını kaldırıp indirerek bir tuhaf baktı. Çayı getirmeye gittiğini sandım. Önünden geçerken çocuk birden ayağa kalktı. Kahvecinin önüne dikilmişti. kahveci farkında değilmiş gibi yana dönerek uzaklaşırken, "Babam değil mi?" dedi. "Ölüyormuş değil mi?" Kahveci susuyordu. Bu hain, kötü, acı bir sükuttu. Sonra sanki buzlar erimiş gibi oldu. Ama cevap yine benim için manasız, çocuk için de acıydı. "Senin baban değildi o." Genç adam bir şey söylemedi. Bir şeye karar vermiş gibi hızla yürüdü. Kapıyı bir türlü açamıyordu. "Kahveci, sakın eve gideyim deme. Kapıda teyzenin oğlu bekliyor. Gebertir seni." Çocuk düşündü. Bütün kararları uçmuştu. Yüzünde iradesiz hatlar belirdi. Kendisini içeriye iten rüzgarı deler gibi gitti. Bir zaman bir şey soramadım. Kahvecinin arkası bana dönüktü. Gürültüyle bir şeyler yıkıyordu. Yüzünü benden yana döndürmesini bekledim ama bir türlü işini bitiremiyordu. Nihayet döndü. Ben, "Nedir bu Allah aşkına?" dedim. Belindeki önlüğü çıkarmaya uğraşıyor, cevap arıyor gibi düşünüyordu. Kapı açıldı. Bir ihtiyarla beraber deminki adam girdi. Daha kapıdan girerken, "Ruhunu teslim etti," dedi. "Öteki savuştu mu?" Kahveci elleri önlüğün arkadaki bağlarında donmuş gibiydi. Onu çözeceğine tekrar bağladı. Masama doğru geldi. Sanki bana açıklaması lazımmış gibi. "Arabacı Kamil Ağa," dedi. "Öldü de. O deminki it oğluydu. Kız kardeşini kötü yola sürükledi diye babası reddetmişti." Sonra tök adamlara döndü. "Namussuzum," dedi. "Pişmanlığımdan değil, miras vururum diyedir." İhtiyarlardan biri bu söze taraftar olmadığını gösteren bir yüzle, "Pişman olsa da affedilemez o," dedi. Ben dudaklarımın ucuna gelen bir sual nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum. Bu tesir yapacağını hiç düşünmeden budalaca sordum. "Kız ne oldu?" Tuhaf bir şey oldu. Birbirlerine bakmadan halleriyle bakar gibi yaptılar. Ses seda çıkmadı. Deminki sükutun bir başka türlüsü içine düştük. Hatta gözlerde değil ama sükutta ve sükutun hareketsizliğinde. "Bunu niye sordun? Ne lüzumu vardı? Başka soracak şey yok muydu? Ne de meraklıymışsın?" diyen bir hal vardı. Kimse cevap vermedi. Parayı masanın üzerine bıraktım, kahveciye baktım. Başı önünde düşünüyordu, sapsarıydı. Elleri hala önlüğünün bağlarını çözmeye çalışıyordu. Kapıyı açtım. Çekip gittim. Kızın ne olduğunu öğrenemedim ama o kahvecinin kötü hayattan çekip aldığını mı anladım nedir? 7 gün. 3 Nisan 1948'de Mahalle Kahvesi adı altında yayınlanmıştır. Plajdaki ayna. Sonradan deli olduğuna karar verilen bir adam plajın aynasını kırdı. Bu insanı yemyeşil gösteren, altının sırrı dökülmüş, camlaşmış aynanın insanları çirkin göstermesini içerledi diye tefsir ettiler. Hayır, ondan değil. Evvelce aynacıymış. İtalya'dan ayna ithal edermiş. Sonra iflas etmiş, az buçuk oynatmış, ayna görünce kırmamazlık edemezmiş diye uydurdular. İşin aslını bir ben biliyordum, bir de ayna. O halde aynayı kıran da sensin diyeceksiniz. Bize numara yapıyorsun. Pekala, aynayı kıran benim. Deli olduğuma karar verildi. Ama zararsızmışım, pek zararsızmışım. Öcümü aynalardan alırmışım. Bunlar doğru değil, doğrusu şu. Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur. Sebepsiz yere kırdım. Canım sıkıldı, eğlenmek için kırdım. Bile diyemem. Güzel insanları çirkin gösteriyormuş. Ne münasebet efendim. Güzel insanları çirkin gösteren ayna onların derinliğini tefriş eder. Böyle aynayı plajlara asamazlar. Yoksa aynada insanların çirkin taraflarını mı görmeye başladığında? Hani nasıl yazılar aynada ters çıkarsa insanların da tersleri mi gözüküyordu sana? Derseniz ben de size felsefeden hiç hoşlanmadığımı, hele böyle bir dahiyanesinden iğrendiğimi arz ederim. Hayır, ayna aynaydı. Böyle haltlar karıştırmazdı. Hangi enayi onu hangi zamanda icat etmişse etmiş, saçımızı taramak, suratımızda kara var mı diye bakmak, burnumuzu silerken biraz sümük kalmış mı diye göz atmak yahut da ''Ulan benim gözlerim fena değilmiş be, hele şu ağzımın kenarına inen çizgiye bak, vay anasını, ifade veriyor suratıma, şu karılar da erkekten anlamıyorlar ve selam'' diyebilmek için işe yarar. Her nevi kendi kendine konuşmaları istediğimiz kadar ayna vesilesiyle uzatabiliriz. Aynaya bir genç kız baktırır, bir erkek düşündürtür. Kendi kendine vurgunlara ayna öptürür. İhtiyarlara ölüm, tabut kefen gösterir. Veremlere korkunç ateşlerin ışığını aynadaki gözlerinde yakarız. Aynaya düşman kesilmek, onunla dost olmak da mümkün. İnsan isterse pekala bir aynayı kırma sebebini felsefeye, edebiyatta, ruhiyatta, tıbba, sinire yükleyebilir. Benim plajdaki aynayı kırmamın sebebi ise katiyen yoktur. Ama size günümü yazacağım. Oradan bir sebep bulmaya çalışmak pek manasız olacak ama. Zeytin ağacının altında bir küçük çocuk oynuyordu. Yanına yaklaştım. Yeşil zeytinleri korkuyla bana uzattı. Sizin mi bunlar? Dedi. Benim ya, dedim. Ben taş atmadım, dedi. Kendi kendilerine düştü bunlar. Onlar ne? Dedim. Acı şeyler, dedi. Açık mavi gözlerinin kıpkırmızı kirpikleri yanıp yanıp sönüyordu. Bunlar ne biliyor musun? Dedim. Bilmem, dedi. Sen zeytin nedir bilir misin? Bilirim elbette. İşte bunlar zeytin. Sabahleyin yediğimiz mi? Siz sabahları zeytin mi yersiniz? Yeriz ya. Senin baban kim, dedim. Benim babam yok, dedi. Mavi gözlerine beyazlıktan mavileşmiş bir göz kapağı altın ışıklarıyla indi. Büyük büyük dudaklarını uzata uzata, benim babam ölmüş, dedi. Nerede ölmüş? Muharebede. Hangi muharebede? İstiklal Muharebesi'nde. İçimden, dostum, kardeşim, canım, ruhum, evladım, ciğerim benim, dedim. Oyna zeytinlerle ama, dedim. Sakın taş atma, emi. Sizin mi bu zeytinler? Hayır, benim değil. Bu zeytinler kimsenin değil. Eve götüreyim mi bunları? Bunlar düşmüş, buruşmuş, iyi değil, kurtludur. Öyleyse oynarım, dedi. Oyna ama sakın yine ısırma. Hepsi acıdır. İyileri de mi acıdır? İyileri de acı olur. Sonra nasıl tatlılaşır? Onu ben de pek iyi bilmem. Kim bilir bunu peki? Ne yapacaksın? Sabahleyin yemek için zeytin yaparım. Annem var mı senin? Var tabii. Ne iş yapar? Çamaşıra gidiyor. Sen ne olacaksın büyüyünce? Ben mi? Dedi. Gözlerini gözüme kaldırdı. İkimiz de mavi mavi baktık. Ben, dedi, boyacı olacağım. Ne boyacısı? Kundura boyacısı. Neden kundura boyacısı? Ya ne olayım? Doktor ol, dedim. Olmam, dedi. Neden? Olmam işte. Neden ama? Doktoru sevmem ki. Olur mu ya, bak, dedim. Doktor sevilmez olur mu? Tabii sevmem, dedi. Annem hasta oldu, evimize geldi. Kumbaramızı kırdık. Bütün 25'likleri ona verdik. Sonra çeyrekler kaldı. Onlarla da reçeteyi yaptırdık. O da zor lan. Ama annen iyileşti. Annem iyileşti ama paramız gitti. 2 gün yemek yemedim ben. Peki, dedim, öğretmen ol. Ben mektebe gitmiyorum ki. Neden? Öğretmen beni dövüyor. Neden? Yaramazlık ediyorum da ondan. Sen de yaramazlık yapma. Ben yaramazlık ne demek bilmiyorum ki. Öğretmenin yapma dediği şey, dedim. Belli olmuyor ki, bir gün arkadaşımın biri çamaşırcının piçi dedi. Ben de dövdüm onu. Öğretmen de beni dövdü. Ondan sonra hep çamaşırcının piçi diye çağırdılar. Hiç kimseye dövmedim. Yaramazlıkmış diye. Birkaç gün sonra yanımdaki arkadaşın 2 kalemi vardı. Birini aldım. Hırsızsın sen diye dövdüler. Benim kalemim yoktu, aldım. Sonra o da yaramazlıkmış. Hem de çok fena bir şeymiş. Bir daha kimsenin kalemini almam, dedim. Defterini aldım. Bu sefer hem dövdüler hem de mektepten kovdular. Çok fena yapmışsın. Fena yaptım. Ben adam olmak istemiyorum ki. Ne olmak istiyorsun ya? Boyacı olacağım, dedim ya. Ahmet ağabeyim de boyacı. Sever misin Ahmet ağabeyini? Tabii severim. Annem de sever. Bazı gece bizde kalır. Para verir bize. Aç kalsak bile o bize ekmek bulur. Asıl ağabeyin değil mi? Nasıl asıl ağabeyim? Bayağı asıl ağabeyin. Babanın oğlu değil mi o da? Değil tabii. O kimin oğlu? Bilmem. Kaç yaşında? Benden büyük. Sen kaç yaşındasın? 9. Ya o? Büyük işte. Ne kadar? Senin kadar. Ha, şu mesele. Peki boyacı olunca ne olacak? Para kazanacağım. Sonra rakı içeceğim. Sonra yine potin boyayacağım. Sonra sigara içeceğim. Sonra elinin körü. Bu laf ayıp işte. Senin kulaklarını çekerim. Anneme söylersem seni. Bir de selam söyle. Öteden başörtülü, yüzü yuvarlak, tıtırımsı bir kadın geldi. Çocuk ona doğru koştu. Anne, bak zeytin, dedi. Kadın, at onları elinden. Çocuk bir dakika atıp atmamak için düşündü. Bana doğru ilerledi. Zeytinleri kadının, ne yapıyorsun hınzır, demesine vakit kalmadan suratıma attı. Ben güldüm. Üzülme hanım, dedim. Çocuktur. Çocuk, anne be, dedi. 2 saattir beni lafa tutuyordu. Kadın, seni sevmiştir de konuşuyor oğlum. Öyle nobran olma. Ben onu sevmedim ki. Ahmet abim gibi boyacı olacağım dedim. Bana doktor olacaksın sen diyor. Bak ne güzel söylüyor evladım. O kendisi olsun doktor. Sen bana demiyor muydun? Allah kahretsin o herifleri. Gözlerini toprak doyursun diye. Öyle mi dedim? Allah muhtaç etmesin demedin mi? Öyle dedin. Kadın bana döndü. Değil mi beyefendi dedi. Allah hekime, hakime muhtaç etmesin. Doğru, etmesin dedim. Çocuk şimdi arsızlaştı. Annesinin eteklerindeydi. Düşmanca bakıyordu. Anne be dedi. Ben boyacı olacağım değil mi? Kadın, başka ne olabilirsin ki yavrucuğum? Çocuk, benim babam neciydi anne dedi. Kadın, boyacıydı. Çocuk bana, nah gördün mü babam da boyacıymış işte. Kadına, öyle mi dedim? Kadın, evet dedi. Muharebede ölmüş, hangisinde dedim? Kadın, muharebede ölmedi dedi. Çocuk, sen bana öyle söylemedin miydi anne? Kim söylemiş sana muharebede öldü diye? Ahmet abim. Ahmet abinin Allah belasını versin. Ama ekmeği o getiriyor. Sus artık hadi şuradan. Çocuk yeniden zeytinler toplamıştı. Kadın, at o zehir gibi şeyleri dedi. Çocuk yine suratıma attı. Anası bu sefer suratına tokadı yapıştırınca hızlı hızlı viraneliğe doğru uzaklaştı. Orada yıkık bir mescit duvarının kenarından al herifi de götürsene mahzene dedi. Annesi utanmazsınızdır diyerek çocuğa doğru koştu. Bana da bir göz atmayı unutmadı. Büyülenmiş gibi kadını takip ettim. Kapı yerine takılmış bir çuvalın yırtığından içeriye girdik. Arkasında hamamlarda olduğu gibi bir tokmağı olan bir kapı açtık. İçerisi yıkanmamış, bir sefil insan kokusuyla abdesthane kokuyordu. Muşamba ile örtülü masanın üstünde iki domates ve kıyar vardı kadın. Rakı alalım mı? Dedi. İstemez dedin. Paran yok galiba. İçime ezen bir şehvet havası kaçıracağımdan korkar gibi. Var var dedim ama rakı içmek istemiyorum öyle sıcağında. Gözlerini gözlerime dikti. Eliyle cüzdan cebime vurdu. Bir iki buçukluk çıkardım. Beğenmedi. Bir ikinciyi zorla buldum. Başka meteliğim yok dedim. Güldü. Kollarını boynuma doladı. Dizlerime oturmuştu. Küçük çocuk kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı. Kafasını uzatmış mavi mavi bize bakıyordu. Çocuk dedim. Kadın aldırma dedi. Alışıktır. Belki yarım saat çocuk sabit gözlerle bize baktı. İkide bir ne zaman elini cebime koyduğunu hatırlamadığım yeşil zeytin tanelerini kafamıza atıyordu. Birdenbire kafasını ellerine aldı. Bir hayvan çığlığıyla kıpkırmızı bağırmaya başladı. Kadın ıslık bir sesle 5-10 para at ona sussun yoksa susmaz diyordu. Evvela 2 çeyrek attım olmadı. Bir çeyrek daha attım. Sonra 25'lik attım. 5 dakika bir sükut oldu. Sonra mahzenin içini çın çın öttüren bir zil gibi öttü. Şimendifer düdüğü ses çıkardı. Gözleri bendeydi. Şimdi Ahmet abim yetişsin de görürsün sen diyordu. Bir 25'lik daha attım. Bir tane daha atmazsan demeye kalktı. Anası dizlerimden kalktı. Beni bile yere yıkacak bir tokat aşk etti bana. Ver bir 25'lik daha şimdi dedi. Çocuğun küçük kara eli uzandı. 25'i aldı. Bizi arkasına döndü. Şimdi kulakları seslerimize dikilmiş bir köpek gibi yatıyordu. Oradan adeta erimiş bir öğle aydınına çıktığım zaman şakaklarımda bir zonklama vardı. Hemen plaja koştum. Plaja temizlenmek, bir şeyden silkinmek, ferahlanmak için mi koştum? Hayır, yalnız mahzenden çıkar çıkmaz kuyudan sıcağa çıkarılmış bir testi gibi terlemiştim. En çok kafam terlemişti. Parmaklarımı saçlarımın diplerine sürdüm. Tırnaklarımın ucu et tarafından emilen yahut bana emilir gibi gelen bir ıslaklık duymuştum. Elime baksam bu ıslaklığın ter olmadığını, tepemden kan sızdığını anlayacakmış gibi oldum. İşte o zaman tepemden kan sızdığını sanarak denize koşmuştum. Yolumun üzerinde denize girinceye kadar hiçbir şey görmediğimi sanıyordum. Halbuki serinlik vücudumu kaplar kaplamaz bir yeşil ot, bir harabe, bir çocuk, bir duman, bir tren yolu, bir köpek gördüğümü hatırladım.